Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 9. asıl sevgi, şevk ve rıza bahsindeyiz. Bil ki Allah'ın sevgi ve rızası bütün makamların en yükseğidir. Belki bütün makamlardan gaye Allah-u Teala'nın sevgi ve rızasıdır. Çünkü helak edici olan sıfatları def etmek, Allah sevgisinden alıkoyacak şeylerden kalbi temizlemek içindir. Bundan önce anlatılan kurtarıcılar kalbi temizleyen şeylerdir. Mesela sabır, züht, korku ve benzerleriyle bunlardan sonra bunların semeresi olarak meydana gelenler. Mesela şevk ve rıza gibi. Demek ki kulun kemal mertebesi Allah sevgisinin kalbine hakim olmasıdır. Allah sevgisinin gerçeğini bilmek o kadar zor olur ki bazı kelam alimleri onu inkar edip demişlerdir ki aynı cinsten olmayan iki kimseden birinin diğerini sevmesi mümkün değildir. Allah sevgisinin manası yalnız Allah'ın emirlerini tutup itaat etmekten başka bir şey değildir. Bunu böyle düşünen dinin aslından habersizdir. O halde önce Allah Teala'nın muhabbetini ispat eden delilleri beyan edip ondan sonra onun hallerini ve hükümlerini beyan etmek daha önemlidir. Allah sevgisinin fazileti. Bil ki bütün Müslümanlar Allah sevgisinin farz olduğunda ittifak halindedir. Allah Teala buyurur ki Allah müminleri sever ve müminler de Allah'ı sever. Resulullah buyurur ki Allah Teala'yı ve Resulünü her şeyden daha çok sevmeyenin imanı tam değildir. Resulullah'a iman nedir diye sorduklarında Allah ve Resulünü diğer şeylerden daha çok sevmektir buyurdu. Ve gene buyurdu ki kul Allah Teala'yı ve Resulünü bütün çoluk çocuğundan, malından ve bütün yaratıklardan daha çok sevmedikçe mümin olamaz. Allah Teala tehdit olarak buyurur ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, karılarınız, soylarınız, kazandığınız mallar geçersiz olmasından korktuğunuz bir ticaret, hoşunuza giden meskenler size Allah ve Resulünden ve onun yolundan, cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Bir kimse Resulullah'a seni seviyorum deyince fakirliğe hazır ol buyurdu. Allah Teala'yı seviyorum deyince belaya hazır ol buyurdu. Haberde gelmiştir ki Azrail İbrahim Halil'in canını almaya geldi. İbrahim Halil hiç dost dostunun canını alır mı dedi. Vahiy nazil oldu ki hiç dost dosta kavuşmak istemez mi? İbrahim Halil bunu duyunca Azrail'e şimdi canımı al ölümü hazırım dedi. Resulullah duasında Allah'ım bana sevgini ve seni sevenlerin sevgisini nasip eyle ve sevgini bana susuzun soğuk suya olan sevgisinden daha sevgili eyle derdi. Bir çöl Arabı Resulullah'ın huzuruna gelip ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacaktır diye sordu. Resulullah o gün için ne hazırladın buyurdu. Çöl Arabı namazım ve orucum çok değildir fakat Allah'ı ve Resulünü çok severim dedi. Resulullah yarın kıyamet gününde herkes sevdiğiyle haşrolacaktır buyurdu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Allah'ın öz sevgisini tadan dünyadan vazgeçer ve insanlardan nefret eder buyurdu. Hasan Basri der ki Allah'ı anlayan kimse mutlaka onu sever. Dünyayı anlayan kimse mutlaka ona düşman olur. Mümin gafil olmadıkça sevinmez. Düşündükçe üzülür. Sevginin hakikati. Bil ki Allah sevgisinin hakikati anlaşılması güç bir şeydir. Hatta bazı kimseler daha önce de anlattığımız gibi Allah sevgisini inkar etmişlerdir. O halde bunu açıklamak çok mühimdir. Gerçi buradaki sözler çok ince olduğu için herkes bunu anlayamaz fakat biz birçok misaller getirmekle onu anlamaya çalışan herkesin anlayabileceği şekilde aydınlatacağız. Önce sevginin esasını bilmek gerekir. sevginin manası mizacın güzel şeylere meyletmesidir. Bu meyil kuvvetli olursa ona aşk denir. Buğzun manası mizacın çirkin şeylerden nefret etmesidir. O halde güzellik ve çirkinlik olmayan yerde sevgi ve düşmanlık olmaz. Sonra güzellik nedir? Sevginin hakikatinin anlaşılması için önce bunu bilmek gerekir. O halde bil ki mevcut eşya mizaca göre üç kısma ayrılır. Birinci kısım mizaca uygun olur, mizaç ona uyar, hatta onu ister. Demek ki mizaca uygun olan şeye güzel denir. İkinci kısım mizaca muvafık ve uygun değildir. Mizaca aykırı olur. Buna da çirkin denmez. Bil ki bir şeyi bilmeden sana güzel yahut çirkin gelmez. Bir şeyi bilmek de duyular ve akıl ile olur. Duyular beştir. Her birinin ayrı bir lezzeti vardır. O lezzet sebebiyle ona sevgi yerleşir. Yani mizaç ona meyleder. Göz güzel yüzlerden, yeşillikten, akarsudan ve benzeri şeylerden lezzet alır. Görme duyusuna sahip olan herkes mutlaka bunları sever. Kulak güzel seslerden ve çalgıdan lezzet alır. Burun güzel kokulardan, ağız nefis yemeklerden, el ve bütün vücut yumuşak şeylerden lezzet alır. Görme duyusuna sahip olan herkes mutlaka bunları sever. Bu duyuların hepsi hayvanlarda da vardır. Kalpte altıncı bir his, duyu vardır. Buna akıl, basiret veya ne dersen de. Bununla insan diğer hayvanlardan ayrılır. Diğerlerinin lezzet aldıkları şeyleri sevdikleri gibi bunun da hoşlandığı çeşitli anlayışlar vardır. Resulullah buyurur ki, dünyada üç şeyi severim. Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz. Namazı daha yüksek derece beyan etti. Hayvanlar gibi kalp hallerini bilmeyen kimse zahiri hislerden, duyulardan başka bir şey bilmez ve namazın güzel olup sevilmesine inanmaz. Aklı ve fikri galip olan kimse ise hayvanların sıfatlarından uzak olur ve kalp gözüyle Cenab-ı Allah'ın cemalini, onun şaşılacak işlerini, zat ve sıfatlarının cemal ve kemalini görüp onları zahir gözüyle güzele, yeşile, akarsuya bakıp sevdiğinden daha çok sever. Hatta Cenab-ı Allah'ın cemali ona açıldığı zaman bunların lezzeti gözüne önemsiz görünür. Allah sevgisinin sebepleri. Bu sebepler açıklanınca Allah'tan başka sevilmeye layık bir şey olmadığı anlaşılır. Bu sebepler beştir. Birinci sebep, insan kendini, kendi bekasını, devamını ve kemalini sever. Ölümünü ise eziyetsiz ve azapsız, sadece yok olma şeklinde de olsa gene sevmez. İnsan kendi bekasını niçin sevmez? Sevgi mizaca uygunluk olmakla olur. İnsanın kendi zatına, varlık ve kemalinden daha uygun ve bekasına ve kemaline muhalif olan şeyden daha çirkin ve yakışıksız ne olabilir? Demek ki bunun için insan çocuğunu sever. Çünkü çocuğunun bekasını kendi bekası gibi düşünür. İkinci sebep, lütuf ve ihsandır. Bir kimseye lütuf ve ihsan eden kimse, tabiatıyla o onu sever. Bunun için insan ihsanın kuludur. El insan abdül ihsan denilmiştir. Resulullah buyurur ki, ya Rabbi, hiçbir fasıka bana iyilik yapmak kudretini verme. Zira o zaman benim kalbim ona meyil ve muhabbet eder buyurmuştur. Yani iyilik karşısında meyletmek tekellüfle bozulmayan tabii bir haldir. Bu da anlatıldığı gibi hakikatte insanın kendini sevmesine raci olur. Üçüncü sebep, insan kendisine bir faydası olmamış olsa da güzel ahlak sahibini sever. Mesela bir kimse garpte alim, adil, bütün halkını memnun eden bir padişah olduğunu duyarsa, tabiatıyla ister istemez ona meyleder. Dördüncü sebep, insan bir kimseyi güzellik ve cemali için sever. Ondan bir şey elde ettiğinden değil. Belki yalnız onun cemal ve kemali nefse sevimli geldiği içindir. Çünkü bir kimse şehvet ile olmazsa güzel yüze bakabilir. Nitekim yeşillik ve akarsuyu sevmesi onları yiyip içmek için değil, belki bakmaktan lezzet aldığı içindir. Beşinci sebep, iki mizaç arasında münasebet olmaktır. Zira bazı kimseler bazı kimseleri cemal ve kemalinden dolayı sevmez. Belki tabiatları arasındaki münasebet için sever. Bu münasebetin sebebi bazen açık olur, Mesela çocuğun çocuğa, esnafın esnafa, alimin alime ve herkesin kendi cinsiyle münasebeti olur. Bazen münasebet gizli olur. Şöyle ki, yaratılışın aslında veya doğum zamanında ilahi sebeplerle aralarında bir münasebet olur ki kimse onun sırrını bilmez. Güzellik ve cemalin hakikati. Bil ki basiretsiz olan hayvanların tabiatına yakın olan kimseler, zahiri gözüyle bakmaktan başka bir şeye malik olmayıp, güzelliği yalnız yüzün beyaz ve kırmızı olmasıyla azaların birbiriyle mütenasip olmasından ibaret olduğunu sanırlar. Bunun neticesi şekil ve renk güzelliğine racidir. Buna göre şekil ve rengi olmayan şeyin güzel ve cemal sahibi olması mümkün olmaz. Bu yanlıştır. Zira akıl sahipleri bu yazı güzeldir, bu ses güzeldir, bu elbise güzeldir, bu at güzeldir, bu ev güzeldir, bu bağ bahçe güzeldir derler. Oysa bunların maksadı şekil ve renk ile ilgili olan güzellik değildir. Demek ki güzellik ve cemalin manası her şeyde mümkün olan kemalin bulunmasıdır. Her şeyin kemali ayrıdır. Yazının kemali harflerin birbiriyle mütenasip olması ve diğer hususların yerli yerinde olmasıdır. Şüphesiz güzel yazıya ve güzel eve bakmak lezzet veren şeylerdir. Hakikatte Allah'tan başka sevilmeye layık bir şey yoktur. Bil ki bütün varlıklar içinde Allah Teala'dan başka sevilmeye layık bir şey yoktur. Başka bir şeyi seven cehaletinden sevmiş olur. Ancak bu sevgi bir yönden Allah ile ilgisi olabilir. Mesela Resulullah'ın sevgisi Allah sevgisi içindir. Zira bir kimse bir kimseyi severse onun sevgilisini de sever. Demek ki alimleri ve takva sahiplerini sevmek de Allah'ı sevmek olur. Bu da anlatılan sevgi sebeplerine dikkat edip tafsilatıyla öğrenmekle anlaşılır. Birinci sebep, insan şüphesiz kendini ve kendi kemalini sever denilmişti. Allah Teala'yı sevmek bunun zaruretindendir. Zira kendi varlığı ve kamil sıfatlarının varlığı Allah'ın icadından ve onun fazlındandır. Eğer Allah'ın fazl ve keremiyle yaratılmasaydı vücuda gelmezdi. Gene eğer Allah'ın fazlı ve keremiyle korunmasaydı uzun bir zaman kalamazdı. Ve eğer Allah Teala'nın fazl ve keremiyle azaları mükemmel yaratılmasaydı ondan daha eksik kimse olmazdı. İkinci sebep, lütuf ve ihsanını gördüğün kimse sevilir. Demek ki bu sebeple Allah'tan başkasını sevmek cehalettir. Zira ona Allah'tan başka hiç kimse ihsan etmemiştir ve etmeye muktedir değildir. Onun kullarına olan ihsanının çeşitlerini hiç kimse sayamaz. Nitekim şükür bölümünde geçti ama başkasından kendisine ulaşan iyiliği de Allah'tan başkasından sanmak cehalettir. Zira hiç kimse sana bir şey veremez ancak emrine muhalefet edemediği bir görevli gönderdiği zaman verebilir. Üçüncü sebep, insan kendisine iyiliği olmamış olsa da güzel ahlak sahibini sever. Mesela garpte adil, şefkatli, hazinelerini fakirler için saklayan, memleketinde kimse kimseye zulmetmeyen bir padişahın olduğunu duyan kimse, hayatında onu görmeyeceğini ve iyiliği kendisine ulaşmayacağını bilse de zaruri olarak tabiatı onu sever. Bu sebeple de Allah Teala'dan başkasını sevmek yasaktır. Dördüncü sebep, bir kimseyi batıni güzellik ve cemali için sevmektir. Mesela İmam Ebu Hanife'yi, İmam Şafii'yi, Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Allah'ın bütün peygamberlerini sevmek. Bunlara olan sevginin sebebi batıni güzellik, yani ahlak güzelliği ve kamil sıfatlarıdır. Bunun aslına dikkat edersen üç şeye dayanır. Birincisi ilim güzelliğidir. Çünkü ilim ve alim şerefli oldukları için kalplerin sevgilisidir. İlim ne kadar çok ve şerefli olursa, alimdeki güzellik de o kadar çok ve şerefli olur. Bütün ilimlerin en şereflisi ilahi ilimdir. Bu ilim, meleklerin, kitapların, peygamberlerin, şeriatlerinin, dünya ve ahiret nizamının ilimlerini kapsar. Sıddıkların ve peygamberlerin kalplerin sevgilisi olmaları ve bu ilmin tamamına ve kemaline sahip oldukları içindir. İkincisi, onların nefsin ıslahında, kulların ıslahında ve dünyanın idaresinde ve nizamında olan iktidarına dayanır. Üçüncüsü, onların kötü ahlaktan, kusur ve noksanlıktan temiz ve uzak olmalarına dayanır. Demek ki peygamberleri ve velileri sevmek bu sıfatlar sebebiyledir. Yoksa onların hareketi sebebiyle değildir. Beşinci sebep, mizaçlar arasındaki münasebet için olan sevgidir. Denilmiştir ki, bil ki insanın da Allah Teala ile münasebeti vardır. Ey Habibim, de ki ruh Rabbimin işidir ayetiyle Allah Teala Adem'i kendi suretinde yaratmıştır hadisi bu münasebete işarettir. Yine kullarım bana öyle yaklaşır ki onların işiten kulağı, gören gözü ve konuşan dili olurum. Kutsi hadisi de bu gerçeği bildirir. Gene haberde gelmiştir ki Cenab-ı Allah, ben hastalandım, halimi sormadın ey Musa. Musa aleyhisselam, ya Rabbi sen bütün alemlerin ilahısın, nasıl hastalanırsın deyince Allah Teala, benim filan kulum hastalandı, eğer onun halini sorsaydın benim halimi sormuş gibi olurdun buyurdu. Cenab-ı Allah ile Adem'in suretinin münasebetini kitabın başında bir miktar anlatmıştık. Kalan hususları bu kitapta anlatmak caiz olmaz. Zira insanlar bunu anlayamaz. Hatta birçok zeki insanlar bile bu yoldan sürçüp bazısı teşbih yönüne gidip bunun zahir suretten başka olmadığını iddia ettiler. Allah'ın cemalini görmek kadar lezzetli bir şey yoktur. Bil ki bütün Müslümanlar Allah'ın cemalini görmenin her şeyden lezzetli olduğunu söylüyorlarsa da onlara şekli, rengi ve yönü olmayan bir şeyin cemalini görmenin lezzeti nasıldır diye bu lezzetin gerçeği sorulursa buna cevap veremezler. Fakat şeriat emrettiği için inkar edemezler. Ama içlerinden buna karşı şevk duymuyorlar. Zira bilinmeyen bir şeye karşı şevk duymak nasıl mümkün olur? Bu sırrın hakikatini kitapta anlatmak zor ise de bir nevi işaretle onu biraz tarif edelim. Bil ki cemalin lezzetini idrak etmek dört asla mebnidir. Birincisi, kalbin rahatı Allah'ın marifetiyle olduğu bilinmelidir. İkincisi, kalpteki ilim ve marifet lezzetinin bedendeki mahsusat, hissedilenler lezzetinden daha kuvvetli olduğu bilinmelidir. Üçüncüsü, Allah'ın marifeti kendisinden başka her şeyin marifetinden daha iyi ve daha layık olduğu bilinmelidir. Dördüncüsü, görme lezzetinin marifet lezzetinden daha kuvvetli ve daha çok olduğu bilinmelidir. Bütün bunlar anlaşılınca zaruri olarak Hakk'ın cemalini görmek her şeyden lezzetli ve güzel olduğu anlaşılır. Birinci asıl, kalbin rahatı marifettedir ve marifetten kalbe lezzet hasıl olur. Denilmişti. Bil ki insanda yaratılan kuvvetlerin her biri ayrı bir iş içindir. O kuvvetlerin arzuları kendileri için yaratıldıkları işlerdir. Onun lezzet ve rahatı arzusu olan şeylerdedir. Mesela kızgınlık kuvveti galebe ve intikam için yaratılmıştır. Demek ki kızgınlığın lezzeti intikam almaktadır. Duyma, görme ve başka kuvvetleri de buna kıyasla. İkinci asıl, kalpte olan marifet lezzeti, bedende olan mahsusat ve şehvetlerin lezzetinden daha kuvvetlidir. Şu delil ile ki, satranç oynayan bütün gün yemek yemeyebilir. Ona yemek ye deseler, satrancı bırakıp yemek yemez. Bundan anlaşılıyor ki satranç oynayıp galip olma lezzeti, yemek lezzetinden daha fazladır. Çünkü satrancı tercih etmesi bunu gösterir. Bir şeyde olan lezzetin daha kuvvetli olmasının alameti, İkinci bir şeyle bir araya geldiğinde onun tercih edilmesidir. Üçüncü asıl, Allah Teala'nın marifeti diğer marifetlerden daha güzeldir. Çünkü haddi zatında marifetin güzel olduğu malumdur. Bunun derecelerinin değişik olup bazısı bazısından güzel olduğunda da şüphe yoktur. Malum ne kadar noksanlıktan münezzeh olup daha üstün olursa onun ilmi de o kadar güzel olur. Mesela satrancı icat etmek ilmi, onun oynamak ilminden daha güzeldir. Muhakeme, idare, hükümet ve vezirlik ilimleri, ziraat, terzilik ilminden daha güzeldir. Şeriat hükümlerinin ve inceliklerinin ilmi, astronomi, lügat ilimlerinden daha güzeldir. Vezirlik sırlarını bilmek, esnaflık sırlarını bilmekten daha güzeldir. Demek ki malum bilinen şey ne kadar şerefli olursa, ilmi de o kadar lezzetli olur. Dördüncü asıl müşahede lezzeti. Marifet bilmek lezzetinden daha fazladır. Zira ilim için tasarlanan şey iki çeşittir. Biri renk ve şekil gibi hayale gelen şeylerdir. Diğeri aklın tasavvur ettiği fakat his ve hayale gelmeyen şeylerdir. Allah'ın sıfatları böyledir. Hatta senin sıfatlarından bazıları da hayale gelen şeyler değildir. Kudret, ilim ve irade gibi. Bunların keyfiyeti olmadığı için hayale gelmezler. Fakat akıl bunları anlar, hayale gelen her şeyin idraki iki derecedir. Birincisi, bir şeyin hayale gelmesi onu görmekten mertebesinde olan idraktir, bu eksiktir. İkincisi de bil fiil görülmek suretiyle olan idraktir, bu daha mükemmeldir. O halde sevgiliyi görmekteki lezzet, hayaldeki lezzetten daha yüksektir. Bu da görülen suretin, hayal edilen suretin başkası olup ondan daha güzel olduğu için değildir. Çünkü bu suret onun aynıdır. Belki ondan daha çok olduğu içindir. Nitekim kuşluk vaktinde güneşi görmenin lezzeti doğarken olan görmemenin lezzetinden daha fazladır. Bu da doğarken ayrı bir şekilde ve kuşluk vaktinde ayrı bir şekilde olduğu için değildir. Belki kuşluk vaktinde daha açık ve parlak olduğu içindir. Bunun gibi hayale gelmeyip yalnız akılla anlaşılan şey de iki derecedir. Birincisine marifet denir. Ötekisinde bir derece daha vardır ki ona müşahede denir. Müşahede derecesinin marifetin yanında açıklığı zahir gözün hayalin yanındaki açıklığı gibidir. Ve nitekim göz kapağı görmeye manidir fakat hayal etmeye mani değildir. Göz kapağı kalkmadan görmek mümkün değildir. Bunun gibi insanların su ve topraktan meydana gelen bedene alakası ve dünya arzularıyla ilgilenmesi müşahedeye mani olup marifete mani değildir. Bedene olan alaka ve arzularla ilgilenme kalkmadan Allah'ın cemalini görmek mümkün değildir. Bunun için Allah Teala Musa Aleyhisselam'a "Bu dünyada beni göremezsin." buyurdu. O halde müşahede tam ve mükemmel olunca onun lezzeti daha fazla olur. Tıpkı zahir gözünün lezzeti hayalden fazla olduğu gibi. Hakikat şudur ki Allah'ın cemalini görmek dünyada olan marifettir. Ancak öbür dünyada başka bir sıfata ve şekle girmesiyle görülebilir ve eski hali ortadan kalkar. Nitekim nutfe eski halinden çıkıp insan olur ve hurma tohumu kemale erişip yüksek ağaç olur. O halde bu değişiklik ile marifet gayet açık ve aydınlık olduğu için ona müşahede denir. Zira müşahede idrakin kemalinden ibarettir. Bu marifetten sonra hasıl olan idrak de marifetin kemalidir. Bunun için bu dünyada marifet yön ve mahal istemediği gibi müşahedede yön ve mahal istemez. Demek ki müşahedenin tohumu marifettir. Marifeti olmayan herkes ebedi olarak müşahededen ayrı kalır. Tıpkı tohumu olmayanın ekini olmayacağı gibi. Marifeti mükemmel olanın müşahedesi de mükemmel olur. Değerli dinleyenlerimiz, bu cümleyle marifeti mükemmel olanın müşahedesi de mükemmel olur cümlesiyle bugünkü programımız da sona ersin inşallah. İnşallah haftaya kaldığımız yerden İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet okumalarına devam edeceğiz. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.